Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Yine güzel bir ikisi bir de daha karşınızdayız. Eksikliği hissetmişsinizdir. Tavla yok, Tavla yıllık izinde.
Evet, yıllık izne çıktı. İlk yıllık izni hatta böyle.
Evet, uzun süre sonra çıktı. İlk yıllık izin, bunu hak etti gerçekten. Çok fazla çalışıyor kendisi. Belki de BSC'de en çok çalışan. Hadi bunu söylemeyeyim şimdi, Ersin yanımda. Evet arkadaşlar, bir sürprizimiz de var sizlere. Bundan sonra Donanım Haber hafta sonları TV2'de karşınızda olacak. Evinizden oturup televizyonunuzun karşısında bilim ve teknoloji haberlerini takip edebileceksiniz. Bu program bilim ve teknoloji ağırlıklı olacak. Şimdilik oyunlara çok fazla ağırlık vermeyeceğiz. Belki ileride Ersinler de...
İleride oyun programı ele geçireceğiz falan diye böyle.
Oyun programıyla beraber onlar da televizyonda yer alabilirler arkadaşlar. Bu da bizim sürprizimiz olsun sizlere. İlk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz, biliyorsunuz, şok etkisi yarattı. Microsoft Nokia'yı satın aldı. Aslında Ersin, uzun zamandır beklenen bir sondu. Çünkü analistlere göre Nokia'nın Lumia serisiyle beraber çok uzun süre hayatta kalabilmesi mümkün görünmüyordu. Windows Phone platformu emekleme aşamasında bir platformdu ve Nokia gibi dev bir firmanın Windows Phone platformuyla yoluna devam edebilmesi için ya çok çok karlı telefon satışları yapıyor olması lazım, piyasa sadece tek başına kendi hakimiyetini kurması gerekiyordu, ya da Android telefonlarla portföyünü zenginleştirmesi gerekiyordu. Nokia ne yazık ki kullanıcıların beklentilerini kırdı, yapmadı. Nokia Android telefonlar üretmedi. Windows Phone'da ona devam ederek mezarını kazmış oldu ve Microsoft tarafından da satın alındı. Ve bundan sonra Microsoft tarafında sadece Lumia markasının kullanıldığını göreceğiz. Ne yazık ki Nokia ismini artık telefonlarda kolay kolay göremeyeceğiz. Yani.
Şey gibi olmuş ya bu, acaba Microsoft'un hani komple teorisi, işte Windows Phone'u uyguladı daha sonraysa Nokia'yı satın aldı gibisinden.
Tabii biliyorsunuz Elop zaten bir hani Microsoft yöneticisiydi ve Microsoft yöneticisi olmasından sonra Nokia'ya CEO olarak atandı. Bu süreç belki de satışa hazırlık süreci gibi algılanabilir.
Olabilir. Öncesinden belki belli bir plandı. Hani yavaş yavaş böyle işleyip daha sonrasından
ortaya çıktı. Zaten Elop da bundan sonra Microsoft'ta akıllı cihazlar departmanının başındaki yönetici olarak devam edecek. Çünkü Nokia zaten akıllı cihazlar departmanı olarak bağlanmış durumda Microsoft'a. Satış fiyatını açıklayayım, $7.2 milyar gibi. Hani kazanması zor, söylemesi kolay bir rakama satıldı.
İyi para.
Evet, ya şimdi o kadar şey ki, $7.2 milyar diyorsun, arkadaş bu paraya çok az filan yazanlar olmuş. Aslında gerçekten piyasadaki diğer şirketlerin satış fiyatlarına baktığımızda Nokia'nın daha fazla fiyata satılması beklenebilirdi. Fakat firmanın son dönemdeki izlediği hani finansal durum ve satış grafikleri aslında iyi fiyata satıldı da delirtiyor gerçekten.
Ya bir de baktığımız zaman hem Windows tarafı hem de Nokia tarafı, iki tarafın müşterisi de zaten telefonlardan memnun değil. En azından bu birleşme belki daha güzel ürünler ortaya çıkartırsa.
Umarız öyle olur ama hani bakalım, biz pek
sen
umutlu,
pek umutlu
açıkçası.
Değilsin.
Evet, açıkçası pek umutlu değilim. Zaten Windows Phone platformundan hani pek bir şey beklenmiyor artık. Çok hızlı bir gelişim sağlayamadı ne yazık ki. Bakalım ne olacak. Bir diğer telefonda önemli gelişme ise, biliyorsunuz salı günü birazcık aksaklık da olsa bir canlı yayınla iPhone 5C ve 5C'yi sizlere arkadaşlar aktarmaya çalıştık. Apple lansmanı gerçekleştirdi ve ucuz olması beklenen ama ultra kazık 5C ile tanıştık. Ardından da premium segmentte 5C'yi gördük. Telefonların fiyatlarına baktığımız, Avrupa fiyatlarından bahsedeceğim. Çünkü Amerika'daki kontratlı fiyatlar genelde kafa karıştırıyor. Bunlar sadece Amerikalı telefon kullanıcılarına özel fiyatlar arkadaşlar. Almanya'da 599 euro ile 16 GB'lık 5C listelenmiş durumda. 699 euro'luk fiyatıyla da 5C listelenmiş durumda. Gerçekten ucuz iPhone değil, zamlanmış iPhone'larla karşı karşıya kaldık. Bu fiyatlar gösteriyor ki bir kullanıcı 5C alacağı yere ikinci el bir 5 bulsa, iPhone 5 bulsa çok daha iyi olur.
Ya bir de hani ucuz iPhone geliyor, ucuz iPhone geliyor, bu kadar şişirdiler. Hiç de ucuz değil yani, bildiğin. Şu anki 5'ten bile neredeyse pahalı bir cihazla karşı karşıya.
Vallahi değişik bir şey olacak. Özellikle ben Türkiye fiyatlarını şöyle tahmin ediyorum. Hani 5C gelse herhalde 1800 lira falan olur. Ben 2000 lira olacağını tahmin ediyorum. 5C'de 2500 lira falan olacak diye düşünüyoruz.
En az o da.
Hani umarız daha uygun fiyatlarla gelirler. Bizim buradaki tahminlerimizi yanlış çıkartırlar ki iPhone almak isteyen kullanıcılar da bir şekilde bu cihazları deneme fırsatı bulurlar. Ama tabii şu anda iPhone 5'lerin 1400 lira ikinci elinin temiz ikinci elden alınabilir düşünüldüğünde çok iPhone istiyorsanız gidip ikinci elde bir iPhone alabilirsiniz. Böyle bir seçenek
şey
var.
Geliyor aklıma ya, yayında hani işte parmak okuma sistemi, ID sistemi falan tanıtıldı. Sen diyorsun ki işte güzel telefon falan. Fiyat bir açıklandı. Ya aslında o kadar değil. Güzel değilmiş.
Yani şimdi Amerika fiyatları açıklandığında kontratlı fiyat 5G için 99 dolardan başlıyor. Evet. Hani 5G için de 199 dolardan başlıyor. Biz dedik ki yine aynı fiyatlandırma kalmış. Büyük ihtimalle 5G gerçekten uygun fiyatlı bir telefon olacak. Bu arada zaten görüntülerini görüyorsunuz. Polikarbon sağlamlaştırılmış bir kasaya sahip rengarenk telefonlardan bahsediyoruz. Ayrıca kılıflarla bu renk kombinasyonları arttırılabiliyor. Kötü görünen bir telefon değil ama tabii ki üst düzey bir telefon da değil kasa olarak.
5S mesela çok güzel özelliklere sahip. İşte 720p da, 120 frame
evet,
şey çekmesi falan.
Donanımından bahsedelim. 5S'de A7 64 bit Apple'ın yeni işlemcisi var. SGX544MP4 yeni GPU var arkadaşlar. Şu anda en hızlı grafik işleyebilen telefonlardan bir tanesi. Hatta en hızlı diyebiliriz bu konuda. A7 64 bit bir işlemci, böylece iOS 7 ile beraber gelen efektler çok daha hızlı bir şekilde işlenebilecek. Hatta aynı çalışan yazılımda %30'a %20'ye varan performans artışları yaşanabileceği söyleniyor 64 bitle işlenmeye başladığında bazı karmaşık programların. Tabii ki bu 5S kullanıcının işine yarayacak. Ayrıca pil değerleri de biraz arttırılmış. Mesela 5C'ye baktığımızda 1507 mAh, 5S'de ise 1570 mAh batarya var. Öncesinde 1400 küsürlü değerler vardı. Fakat bu pil değerleri, yani pildeki artış, işlemcideki performans artışıyla beraber denk geldiğinde 5'teki aynı pil performansının bize sunulacağı söyleniyor. 5C belki birazcık daha 5'e göre daha yüksek bir pil performansı sunacak. Çünkü 5'te aynı donanımları taşıyor. Evet. Kamera tarafında büyük yenilikler bekleniyordu. Daha yüksek çözünürlükte bir kamera bekleniyordu ama 5S'de 8 megapiksel bir kamera devam edilmiş. Sadece lens F2 lensle değiştirilerek ve birazcık da sensör büyütülerek düşük ışık hassasiyeti konusunda kazanç sağlanmış. Video konusunda senin de dediğin gibi 720p'de 120 kare saniye video kaydedebiliyor. Açıkçası kalitesini
en
gerçekten çok merak ediyoruz.
En heyecan kısmı bence oydu yani.
Evet, gerisinde Android telefonlarda artık alıştığımız işte resme efekt ekleme, 5-6 fotoğraf çekip en iyisini seçme gibi özellikler artık mükemmel iPhone'da da kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Flash tarafında bir yenilik var. Bu yeniliği denemeden söylemek zor tabii, hayatımıza ne kadar kolaylaştıracağı ama bir sıcak bir de soğuk ışık konumlandırılmış durumda. Yani iki ledli flash, ikisi de farklı renkteler ve 1000 tane farklı ışık kombinasyonu yaratabiliyor bu flashlar. Böylece ortam uygun en doğal ışık rengi yaratılarak en uygun fotoğrafın çekilmesi sağlanmaya çalışılmış. Ama günümüze baktığımızda üst düzey Windows Phone ve Android telefonlarda optik stabilizasyon denen bir teknoloji var. Evet. Flashsız zaten çok iyi fotoğraflar çekebiliyorlar. Ama iPhone belki de flashla bunu kompense edecek. Bakacağız. Bir de Advanced Video Stabilization isminde yazılımsal olarak çok daha gelişmiş bir stabilizasyon sisteminde telefona eklendiği konuşuluyor, söyleniyor. Bunların ne kadar yararı var göreceğiz tabii.
Ya şeyi herhalde söyleyebiliriz. Hani iPhone severler için güzel bir telefon sahip oldu özellikle.
Tabii yani bir iPhone 5'ten 5S'ye geçtiğinizde parmak izi okuyucusu, evet, bunun üstünde çok durmadık. Parmak izi okuyucusu bence en çok işine yarayan şey olacak. Gerçekten tek tıklamayla parmağınızı okuyabiliyor. Büyük bir sensör konumlandırılmış oluyor. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor sistem ve çok oyun alırken falan şifre girmene gerek yok.
Ve çok farklı uygulamalarda da kullanılabilir bu parmak sistemi. Ama ben hala böyle iPhone 5S'in bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen iPhone 6 ile birlikte asıl büyük değişiklikleri yapacaklar ki zaten şu an duyurulan özellikler de stabil olacaktır diye düşünüyorum. Hani 5 sahipleri belki bir şey daha bekleyebilirler.
Evet, bir jenerasyon daha, evet, bekleyebilirler ama 4S sahibiyseniz 5S'ye geçtiğinizde dünya varmış.
Ya da benim gibi 4 sahibiyseniz böyle.
Zaten neye geçersen geç yaşayacaksın, evet, yani o duyguyu.
Buradan hemen oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar artık nefesler tutuldu. Herkes bizim gibi GTA 5'in çıkışını bekliyor. Önümüzdeki hafta oyun çıkacak fakat şimdiden oynayan bazı şanslı oyun severler oyunun kısa kısa videolarını yayınlamaya başladılar. Gerçi YouTube üzerinden yayınlamaları çok zor çünkü Rockstar hemen müdahale ederek YouTube üzerindeki videoları kaldırıyor. Fakat Vine gibi farklı platformlara bu videoları kısa kısa yükleyerek aslında oyun hakkında bazı fikirlere de sahip olmamıza neden oldular. Şimdi videolara baktığımızda Mesut, öncelikle benim grafiksel olarak bazı aklımdaki soru işaretleri gitti. Çünkü hep böyle acaba PC üzerinden gösteriliyor da konsollardan mı
açıkçası
şey yapılıyor diye.
Açıkçası ben de öyle düşünüyordum. Yani evet, dedim ki bu konsol grafikleri böyleyse zaten yeni jenerasyona gerek yok falan diyordum. Hatırlıyor musun, evet, konuşmalarımızda? Evet. Gerçekten eğer grafikler Şu anda gördüğümüz gibi ise ki cep telefonundan çekilmiş görüntüler olduğu için yine tam net değil.
Ve hani Xbox 360 platformunda oynuyor, gözüküyor kolu işte kaldırmış falan
İlk
böyle. İlk
360 aldım yani oyunu. Ben de siparişi verdim, bekliyorum şu anda Shoplu'dan. Sevindim biraz.
Ve hani grafiksel olarak şeylerden ziyade detay seviyesi de inanılmaz. İşte bir silah dükkanına girdiğinde her tarafın silah olduğunu görüyoruz. Evine girdiğinde hani nasıl normal bu tarz oyunlarda işte gardırobu olur, bir televizyon olur. Fakat her taraf detay yani
evet.
İnanılmaz
ya, derecede. The Last of Us'ın geniş dünya oyunu evet. gibi olmuş aslında. Ve fantastik olmuş.
Hani Max Payne'in aynı motoru zaten kullanıyor. Max Payne'in sanki açık dünya versiyonu gibi de gözüküyor böyle. Ben grafikleri oldukça beğendim. Bu arada oyunla ilgili bazı açıklanan bilgiler de var arkadaşlar. Oyun 265 milyon dolara mal olmuş durumda. Tabii ki muhtemelen reklam giderleri de bunun içerisindedir. Ama baktığımız zaman Avatar gibi işte Karayip Korsanları gibi böyle üst düzey Hollywood filmleriyle yarışacak derecede bir bütçe ayrıldığını görüyoruz ki muhtemelen satış rakamlarına bakacak olursak hani bunu yıl sonuna kadar kesinlikle garantileyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben 10 milyonu
kurtarırlar
geçecek. Evet,
yani.
10 milyonu geçeceklerini düşünüyorum. Bunun dışında açılışıyla ilgili arkadaşlar oyunun çıkışıyla ilgili çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Sadece İngiltere'de 1000'den fazla mağaza oyunun açılışı için gece sabaha kadar satış yapacaklar.
Ya işte Türkiye'de de öyle bir sıkıntı var.
Maalesef.
Ben Shoplu'dan sipariş verdim. Erken yola çıkar kargom diye umuyordum ama onlar güvenlik
evet.
nedenlerinden dolayı ne yazık ki kargoyu geç verecekler. Ben oyun çıkacak bir hafta sonra elime geçireceğim. Çılgın bir bekleyiş olacak.
Evet, o çok kötü olacak. Muhtemelen Mesut bizim ofise artık gelir. Tabii bizim oyunda gelirse bu arada
evet,
ambargo
da,
tarihlerinden
evet,
dolayı evet. maalesef Türkiye'de yabancı siteler gibi erkenden ulaşma şansımız olmuyor. Bunun dışında oyunun multiplayer modları ile ilgili de bazı açıklamalar yapıldı. 500'den fazla görev olacağı söyleniyor multiplayer modlarında.
Güzel.
Ve tek kişilik ve ekip halinde bu görevlere çıkabileceksiniz. Yani
mükemmel.
Her iki tarafta da olacağı söyleniyor.
Zaten hepimizde birer tane oyun olacağı için size güzel videolar hazırlarız bu tarafta.
Yani muhtemelen zaten YouTube Let's Play videolarıyla herhalde çalkalanacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Mini oyunlar var tabii ki. İşte gidip tenis oynayabileceksiniz. Bunun dışında oyunda yer alan, hikaye modunda yer alan diğer oyunları da oynayabileceksiniz. Ve multiplayer moduyla ilgili şöyle güzel bir detay açıklandı. Mesela diyelim ki bir göreve çıktınız, oradan işte Zula'yı aldınız, parayı kaptınız. Başka bir oyuncu gelip sizi soyabilecek. Eğer soyulmak istemiyorsanız bu parayı bankaya yatırabiliyorsunuz. Ama burada
şey.
Asıl güzellik mesela sizi işte Mesut senle oynuyoruz mesela multiplayer. Sen geldin benim parayı çarptın. Ben senin başına ödül koyabiliyorum ve diğer oyuncular senin peşine düşebiliyorlar. Hani senin başına ödül koymak için zaten beni soymana gerek yok muhtemelen.
Direkt koyacağım diyorsun. Fantastik bir dünya.
Oyun başlar.
İşte genelde Grand Theft Auto 4'te de böyle olmuştu. Multiplayer konuşurken ağzımızın suyu aktı.
Evet.
Red Dead Redemption'da da aynısını yaşadık. Hani konuşurken inanılmaz böyle fantastik hayaller kuruyorsunuz. Oyun bir çıkıyor. Ya bu mu ya?
Bir hayal kırıklığı
sıkıcı oluyorsunuz. İnşallah böyle olmaz bu sefer.
Ya bir de beklentiler herhalde çok büyük oluyor. Çünkü hani GTA dedim mi zaten adamlar topladığın zaman 3-4 tane video ile bile ne kadar
evet.
büyük bir çıkış gerçekleştiriyorlar ki son GTA ile ilgili haberimiz ise film tarafında. Çünkü filmlerin neden yapılmadığı ile ilgili yapımcılara soru sorulmuş ve hani biz kalitesinden ödün vermemek için çok paralar teklif edildi. Çok fazla firma geldi falan ama öyle bir şeye istemiyoruz diye açıklama yapmışlar. Bu kadar da kendilerine güveniyorlar ve yapımlarına güveniyorlar.
Şey demişlerdir, oyun filmleri ortada arkadaşlar. Bir
evet.
izleyin sonra gelin demiş.
Yani bizim oyunlarımız işte 60-70 saatlik bir deneyim sunuyor. Biz bunu nasıl 2 saatte anlatabiliriz gibisinden açıklamalarda bulunmuşlar ki bence çok doğru bir kararda bulunmuşlar. Hemen buradan bir diğer habere geçtiğimiz arkadaşlar. Steam yeni bir uygulama başlattı ve Family Sharing yani aile paylaşma sistemi isminde yeni bir sistem duyurdu. Bu sistemi aslında Xbox One'ın ilk lanse edildiği dönemden hatırlıyoruz. Çünkü Xbox One duyurulduğu dönemde gene 10 kişiye kadar oyunlarınızı aileden saydığınız kişilerle paylaşabilecektiniz. Fakat geri adım atmalardan sonra bu uygulama maalesef kalkmıştı. Fakat Steam bu uygulamayı bilgisayara getirerek aslında PC oyuncularına da güzel bir hediye verdi diye düşünüyorum ki gene 10 kişiye kadar paylaşabileceksiniz oyunlarınızı.
Multiplayer özelliklerine ayrılanacaklar Mersin.
Hayır, çünkü mesela sen oyunu oynarken eğer benimle paylaştıysan ben aynı anda giremeyeceğim.
Yok hayır, şöyle mesela Battlefield biliyorsunuz pahalı bir sonuçta başlık. Ben bu oyunu aldım, kardeşim almadı. Ben multiplayer'da kendi
abi.
Hesabımdan devam edeceğim. O da multiplayer'da kendi hesabından devam edebilecek.
Ya bu
mesela.
Konuda yapılan açıklama da yapımcılara bırakıldığı yönünde.
Hmm.
Eğer yapımcı buna izin verirse oynayabileceksiniz. Fakat yapımcı buna izin vermezse maalesef oynayamayacaksınız. Ama gene en azından hikaye odaklı oyunlar için bile bence çok güzel bir yenilik. Çünkü 2-3 arkadaşınız birleşerek oyunu satın alıp belki de daha fazla oyun satın alacaksınız bu sayede. Çünkü genel olarak baktığımızda hani oyun severler, öğrenciler falan oluyor ve oyunlara ayırdıkları bütçe belli oluyor. Diyelim ki ben bir oyun aldım. Benim arkadaşım başka bir oyun aldığı zaman direkt olarak iki oyuna da aslında sahip olmuş olacağım. Ve firmalar da böylelikle daha fazla oyun satmış olacak belki
evet,
de.
Doğru.
Bu yönden güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum.
Bence de değişik bir uygulama olmuş. Oyunlardan sonra bir kötü haberle devam edelim donanım dynamiği için. Biliyorsunuz Hynix oldukça büyük bir bellek ve depolama modülleri üreticisi. NAND flash bellek üreticisi aslında. Aynı zamanda ekran kartlarındaki bellekler de Hynix tarafından kullanılmakta. Özellikle üst seviye ekran kartlarında üreticinin Hynix'i tercih ettiklerini görüyoruz ki Nvidia üretiminin bellek ihtiyacının %100'ünü Hynix'ten karşılıyor. Neden Hynix'in üstünde duruyoruz? 4 Eylül'de çıkan bir yangın nedeniyle Hynix'in 2 tane bellek üretim hattı tamamen kül olmuş durumda. Kimyasal depolardan bir tanesindeki patlama yangını büyütüyor. Zaten kimyasal madde olduğu için hızlı bir şekilde tutuşuyor. İki fabrika kül haline dönüyor ve kül haline dönen fabrikalar nedeniyle de bellek fiyatları hemen %15 zamlanıyor.
Hemen bize yansıttılar
orada. Üretim hatlarındaki sıkıntı nedeniyle SSD bellek ve ekran kartı gibi bileşenlerin üretimi zora girmiş durumda arkadaşlar. Samsung her ne kadar üretim arttıracağım, bu açığı kapatacağım diye açıklama yapmış olsa da tabii ki bunu fırsat bilenler var. Biraz temkinli hareket etmek isteyenler var. Şu an stokları tutup stok dağıtmayan bazı toptancılar var. Bu nedenle bellek fiyatlarında şu an için bir tırmanış bekleniyor. Ama Hynix'ten bir açıklama yapılmış durumda. Hynix diyor ki Ekim gibi biz fabrikaları tekrar faaliyete geçireceğiz ve üretime başlayacağız diyorlar. Yerli birkaç ithalatçıyla konuştuk. Onlar da şu anda SSD ve bellek ithalatı yapamadıklarını, almak istediklerinde karşılarına stok yok gibi cevaplar geldi.
Tam şey gibi olmuş ya. Sistemlerde yağ tüp şeyi olur ya, böyle hani stok var ama yok denir.
Evet da. Zaten hani fabrikadaki yangın haberi direkt olarak %15 fırlatmıştı bellek ve SSD fiyatlarını. Bakalım hani Ekim ayındaki üretim eğer bir aksarsa büyük ihtimalle biraz daha zamlanma görebileceğiz orada. Hynix dünya bellek ihtiyacının %30'unu karşılayan ikinci en büyük bellek üreticisi. Zaten yangının nedenli etkili olduğunu da buradan anlayabilirsiniz. Aslında enteresan bir durum. Hani ufacık bir yangın nasıl fiyatları
bütün
değiştiriyor,
teknolojinin
gidişatını
yani,
evet, değiştiriyor gerçekten. Nvidia tarafında da Nvidia'nın hani bu bellek ihtiyacını karşılamak için farklı firmalara yönelebileceği konuşuyordu. Fakat hani eğer Ekim ayında her şey normal
ben
dönerse...
Ben zannetmiyorum, çünkü hani Nvidia'yı zaten %100'ünü oradan karşılıyorsa muhtemelen başka bir firmayla yoluna devam etmeyecektir. Ve asıl şaşırtıcı olan taraf da Eylül'de yangın çıkıyor, Ekim'de tekrar fabrikayı açacağız diyorlar. Bu da
teknolojik
diğer
öyle
bir şey.
Çin'de olmanın faydaları herhalde. Oradan band al, buradan işçi evet, tekrar koy, fabrikayı diklen, hızlı bir şekilde orada yapılabiliyor. Hatta Çin'de birkaç haftada dikilen gökdelenlere bile şahit olduk biliyorsun. Rekor hızlarda üretim yapabiliyorlar. Bir diğer haberimiz de aslında Samsung kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Ayrıca Mizu isimli cep telefonu üreticisinin de MX3 isimli bir modeli var. Onu da ilgilendiriyor. Neden diyeceksiniz? Exynos Octa işlemcilerde bildiğiniz gibi 8 tane çekirdek var, fakat bunlardan sadece aynı anda 4 tanesi aktif olabiliyor. Birçok kullanıcı bunların 8'i de aktif olacak mı diye böyle merak içerisindeydi. Samsung yaptığı çalışmalar sonuçta mutlu sona ulaşmış durumda. 8 çekirdek aynı anda aktif edilebiliyor ve aynı güç seviyesinde aktif edilebiliyor. Genel olarak performansta da %10 artış sağlanıyormuş. Tabii ki 8 çekirdek aktif olduğunda %100'lük performans
artışı olması. Daha beklenti yükseliyor değil mi böyle?
İmkansız, çünkü zaten bu 4 çekirdeğin 4 tanesi Cortex A7. 4 tanesi Cortex A15. Yani mimari olarak, hız olarak aralarında dağlar kadar fark var gerçekten. Bu yüzden de çok büyük bir artış olmayacak ama %10'luk artış aynı güç tüketiminde bence önemli bir artış. Çünkü cep telefonlarına baktığımızda %1, %2 farklar bile ciddi ara açılmalar neden olabilirken, kullanıcılar oturdukları yerden bir yazılım güncellemesiyle %10'luk güç artışını sahip olacaklar buna. Galaxy S4 ve Note 3 kullanıcıları bu artıştan yararlanabilecek arkadaşlar. Biliyorsunuz Exynos Octa'da 5410 ve 5420 iki tane işlemci modeli var. 5420 şu anda Note 3'te kullanılıyor ve güncelleme geldiğinde her iki telefonda da kimi zaman 8 çekirdeğin aktif olduğunu görebileceğiz.
Ya en azından kullanıcılar ellerindeki mevcut, hani normalde yazılım güncellemeleri
evet,
birlikte telefonunuz yavaşlar. Ama burada yapılan güncelleme ile birlikte telefon hızlanacak.
Yani. Evet.
O yönden iyi bir yazılım olacağını, iyi bir güncelleme olacağını herhalde söyleyebiliriz. Şimdi oyun tarafına arkadaşlar Sony ile devam ediyoruz. Çünkü Sony tarafından PS Vita ile ilgili iki tane önemli duyuru geldi. Bunlardan bir tanesi PS Vita 2000. Sadece şu an için Japonya'da çıkacak olan bu yeni Vita modelinin OLED ekran kaldırılmış durumda ve bunun yerine direkt olarak LCD paneller kullanılıyor. Hani Vita ilk duyurulduğunda OLED üzerinde çok durdular. Hani LCD'ye dönmesi tabii ki fiyat konusunda bazı düşüşlere sahip olacaktır ama ben bilmiyorum hani bu özelliğin gitmesine üzüldüm. Çünkü işte karşılaştırmalara baktığımızda...
Bir saat pil artışında performansı kazanmışlar falan, bilmiyorum hani LCD ile ilgilisi var mı acaba?
Evet, bir saat bir pil performansı var ama karşılaştırma videolarına baktığımızda, daha doğrusu resimlerine baktığımızda büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda bilmiyorum artık kullanıcılar ne karar verecekler ama... Şeye de baktığımızda işte %20 daha ince ve %20 daha hafif olduğunu da görüyoruz. Sanki bir alt modeli gibi daha uygun fiyatla çıkacak tabii.
Aslında her zaman slim modelleri çıkıyor biliyorsun ama ekrandan tabii OLED'den kaçılmasında şu da etkili olmuş olabilir. Gün ışığında LCD daha görülebilir OLED'e karşı. Arka evet, aydınlatması daha güçlü
ya şey
oluyor.
Gibi oldu hani Nintendo 2DS'i duyurdu işte 3D'den feragat etti. Evet. Hemen Sony'de açtı işte OLED'den böyle şey yaparak. Belki daha uygun fiyata, daha fazla kullanıcıya erişmek için böyle bir yola başvurmuş olabilirler.
Şimdi tabii konsolda oyunlar da çok önemli. Mesela son Killzone'dan da konuşmak lazım. Bence konsola yakışır bir oyun. Keşke bu oyunlar böyle bir yıl önce falan piyasada olsalardı. Killzone'u eğer oynamadıysanız, Vita sahibiyseniz mutlaka bir yerlerden edinin oynayın derim. Oldukça iyi. Mesela Most Wanted da yine çok iyi bir şekilde port edildi. Hatta PlayStation 3 Vita karşılaştırmaları var. Tabii ki Vita'da daha düşük grafik detayında çalışıyor ama
bir el konsoluyla
evet,
kıyaslanıyor.
Nereden baksanız benzer yani. Benzer deneyimi sunabiliyor oyun. Bence çok önemli.
Bir de Killzone'da şöyle bir güzellik var. Normalde FPS oyunlarında sıkıntı olur hep böyle.
Evet, kontroller.
Evet, kontroller sıkıntı olur. Fakat Killzone'da çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Eğer zaten FPS oyunlarını seviyorsanız, hele ki Killzone'u seviyorsanız, PlayStation Vita'nızda varsa kesinlikle tavsiye edebiliriz. Çünkü oyun bir de tamamen Türkçe.
Evet, Türkçe konuşmalar, Türkçe çok sesler güzel. Ve çoklu oyunculu deneyim de sunuyor. Evet. Yani tek kişilik bir oyun da değil, aldığınızda uzun süre, Vita'ya sahip olduğunuz süre boyunca oynayabileceğiniz güzel, keyifli bir oyun olmuş. Benim sevdiğim noktalardan bir tanesi dersin, ekrana çok fazla tıklamak zorunda bırakmıyor oyun.
Evet.
Ha, bir tek yakın dövüş sahnelerinde ekrana birazcık hareket yapıyorsunuz. Şunu da gördüm, el konsoluna dokunmatik ekran işi...
Yakışmıyor. Hani dokunmatik var diye sırf kullanalım. Hani evet. Bunu Uncharted'da gördük. Uncharted gerçekten de bir teknoloji demosu gibi bir şey olmuştu. İşte arkadan tıkla,
can
önden tıkla.
Belli bir yerden sonra.
Belli bir süre sonra artık nereye basacağınızı şaşırıyordunuz. Fakat reklam gibi oldu. Killzone'a kadar övdüysek ama uzun süredir gerçekten Vita'yı elimize almıyorduk. Hani oynamamızı sağlayan bir oyun olduğu için belki de bu kadar övüyoruz. Bunun dışında PS Vita ile ilgili bir diğer duyuruya geçelim. Sony PS Vita TV'yi duyurdu arkadaşlar. Ekranı olmayan Vita diyebiliriz aslında. Çünkü bu cihaz sayesinde televizyonunuza bağlayarak Vita oyunlarını, PSP oyunlarını ve PlayStation 1 oyunlarını televizyonunuzda DualShock yardımıyla oynayabileceksiniz.
Evet ama şunu söylemek lazım. Joystick destekli PS Vita oyunları oynayabileceksiniz. Bütün oyunlar şu anda televizyonda oynamak desteğine sahip değiller. Zaten Killzone'a baktığımızda gitgide dokunmatik ekrandan da uzaklaşıyorlar. Büyük ihtimalle Sony zaten bunun planlarını daha önceden yapmış arkadaşlar. Ama PlayStation Vita'nın TV versiyonunun benim en çok hoşuma giden özelliği, PlayStation 4 oyunu bir şekilde çalışabiliyor bu cihaz ve mesela diyelim ki PlayStation 4'ü odanıza kurdunuz ki çoğu Türk kullanıcısı bu şekilde kullanıyor. Bilgisayarın bulunduğu yerde konsol da oluyor ve aynı ekranı kullanıyorlar. Ama arkadaşlarınız geldi, salonda boş, aileniz evde yok ve salonda oyun oynamak istiyorsunuz.
Evet.
TV sayesinde, PS Vita TV sayesinde PlayStation 4'ün görüntüsünü ağ üzerinden televizyona aktarıyorsunuz. Gamepad'ler de PlayStation Vita TV ile haberleşiyorlar ve salondan oyun oynuyorsunuz. PlayStation 4 içeriki odada duruyor. Mükemmel
aslında
bir özellik.
Aslında sanki iki tane evde konsol varmış gibi böyle remote play üzerinden çok güzel bir özelliğe sahip. Tabii bunun dışında eğer ekstra harcamalar yapmak isterseniz 8 GB dahili hafıza alabiliyorsunuz. Bunun dışında DualShock kontrolleri de tercih ederseniz bir 50 dolarlık bir fiyatta biçilmiş durumda. Tabii şu an gene bu da Japonya'ya özel. Ama ben Avrupa ve Amerika pazarına kesinlikle PlayStation 4 ile birlikte
gireceğini düşünüyorum.
Evet, gireceğini düşünüyorum. Zaten fiyatına da baktığımızda 14 Kasım'da 100 dolar gibi, hani yeni çevirecek olursak 100 dolar gibi bir fiyatla geçecek ki bence fiyatı da uygun. Sadece senin bu anlattığın özellik için bile
alınır.
Tercih edilebilir.
Evet, farklı bir odada PlayStation 4 deneyimi yaşamak isteyen arkadaşlar PlayStation Vita TV'ye mutlaka göz atmalılar diyoruz. Şimdi teknoloji tarafına geçtiğimizde enteresan bir konsept haberi yapacağım size arkadaşlar. Biliyorsunuz cep telefonları hızlı bir gelişim içindeler. Bugün alıyorsunuz 13 megapiksel, o süper kameraya sahibim diyorsunuz. Ertesi gün arkadaşınız geliyor 41 megapiksel, kafasına vuruyor telefonun. Sizi üzebiliyor, genelde böyle bir yarış var. Ve sizin 41 megapiksellik bir kameraya sahip olabilmeniz için cep telefonunu komple değiştirmeniz gerekiyor. Zaten tüketim arttıran da bu. Halbuki Full HD ekranınız var. Belki sizin için yeterli bir bataryanız var. Tasarımı da seviyorsunuz. Sadece kamerayı değiştirebilseniz yolunuza devam edeceksiniz. Telefonunuzu değiştirmenize gerek kalmayacak. İşte bu konseptten yola çıkılarak arkadaşlar Phone Blocks isminde bir konsept geliştirilmiş. Ve telefonun, bu konseptteki telefonun istediğiniz parçasını değiştirebilip özelleştirebiliyorsunuz. Mesela sizin için pil ömrü önemliyse büyük bir batarya takıp kamerayı falan küçük takıyorsunuz. kamera önemliyse kamerayı büyük takıp diğer özelliklerden sonra hareket ediyorsunuz. Mesela ekran HD'de Full HD yapmak istiyorsunuz, sadece ekranı değiştiriyorsunuz. Tabii ki şu an bu gördüğünüz video tamamen bilgisayar ortamında hazırlanmış bir animasyon. Bağış ve destek isteniyordu ve istenen rakamlara kısa bir süre içerisinde ulaşıldı. Şimdi ise üreticileri ikna etmek, böyle bir telefon üretmek kalıyor yola. Ama ben burada bir şeyin de kaçırıldığını düşünüyorum. Şimdi kullanıcılar evet üst düzey telefonlarında tamam kimi zaman sadece bir kamera için, kimi zaman daha iyi bir ekran için telefonu değiştirdikleri oluyor ama kullanıcıları asıl cezbeden şey de ellerinde güzel tasarımlı bir cihaz tutmak. Yani onu masaya koyduklarında görünsün istiyorlar, ellerine tuttuğunda arkadaş bu ne böyle kütük gibi, kalas gibi denmesini istiyorlar. PhoneBlocks projesindeki prototipe baktığımızda da tam bir tuğla.
Lego parçaları zaten
yani,
Lego.
Tamamen bir tuğla. Yani bu yine bir gariban tesellisi gibi bir şey duruyor. Benim evet. Yani test editörü olarak belki bizim işimize yarar. Yeni bir kamera teknolojisini test etmek için işime yarar ama telefon biraz da aksesuar gibi oldu dersin.
Ya biraz bu şey gibi olmuş. Hani Lego parçalarını birleştirmiş gibi, sanki bir konseptmiş gibi de hani... Ya bilmiyorum, bana çok böyle akıl kârı gelmiyor. Çünkü
bana da gelmiyor.
Bugün çıkacağız. Baktığımız zaman masaüstü bilgisayarlarımızda bile işte ekran kartını değiştiriyorsun, işte RAM'i değiştiriyorsun. Belli bir süre sonra anakartla içindeki uyumsuzluğu ortaya evet. çıkmaya başlıyor ve kasayı komple değiştirmek zorunda kalıyorsun. Hani daha böyle ufak mimari yapılarda muhtemelen bu çok daha uyumlu olması gerekecek. Çünkü bu kadar geliştirme yapılıyor, bu kadar araştırma yapılıyor ve ona göre telefonlar tasarlanıyor. Hani bu videodaki kadar kolay bir şekilde tabii ki değişmesi bence imkansız. Ama en azından bunu tasarlayan arkadaş hani bir Apple'da, ne bileyim bir işte Microsoft'un yeni telefon şeyinde belki bir iş imkanına sahip olabilir ve daha güzel şeyler karşımıza
çıkartabilir.
Evet,
daha farklı bir projeyle karşımıza çıkabilirler. Belki de hani tüm modüller değil de
belli,
sadece
evet.
kamera modülünün değişmesi gibi şeyler görebiliriz. Çok gerekli mi derseniz, bence işlemci hızını arttırmak, kamerayı arttırmaktan ziyade kullanacağı zaten yazılım güncellemesi aldıkları sürece telefonlarına bağlı bir şekilde evet. devam ediyorlar. Hani bu kadar şeyi değiştirmek yerine üreticiler zaten düzgün bir yazılım güncellemesi takvim yayınlasılar kullanacağı için 2 yıl boyunca sorunlarını giderecek yazılım güncellemeleri çıkarsalar zaten herkes memnun bir şekilde 2 yıl boyunca kullanacak.
Şöyle bir şey yok. Kılıfı zor değiştiriyoruz şimdi. Evet. Kamerasını falan nasıl değiştireceğiz yani? Onun için de bir sürü kafada soru işareti.
Bu projede
oluyor.
Bir şey daha var. Onu da altını çizerim. Tabii ki cep telefonlarının yarattığı çevre kirliliğinden de bahsediliyor. Bunda haklılar. Yani milyonlarca telefon satılıyor. Milyonlarca telefon yeniden satılıyor. Yeni telefonlar alıyoruz. Eskilere ne oluyor? Genelde çöpe atmıyoruz. Dayımıza, eşimize, çocuğumuza veriyoruz onları ama tabii ki arka tarafta da yine büyük eski telefon çöplüğü oluşmuş durumda. Bu projenin bu çöplüğü de azaltacağı düşünülüyor. Hani azaltılır mı? Azalacak olsa PC'de bütün bileşenler değişebiliyor dediğin gibi. O tarafta bir azalma olurdu ama o tarafta bir azalma yok. Sonuçta bir bileşeni değiştiriyorsunuz.
Sökülen
bileşen
parça
çöp
oluyor.
Yani. Her zaman
havaya
çöp
uçuyor
oluyor.
Yani. Evet.
Bu kadar fazla değişebilen bileşenle daha fazla belki de değişim, daha fazla çöp anlamına gelecek. Çünkü 2 senede bir telefon değiştirmek yerine kullanıcılar belki 3 ayda bir kamera modülünü, pili değiştiriyor olacaklar.
Evet, bence de ya bilmiyorum, konsept olarak güzel ama bana uygulama olarak pek de mantıklı geldiğini
evet,
söyleyemeyeceğim.
Belki yani yorumlarla burada katkıda bulunursanız bizim düşünmediğimiz noktalar vardır. En azından okuyan kullanıcıya da aydınlatmış olursunuz. Bir diğer haberimiz de İngilizlerden geliyor. İngiliz araştırmacılar oldukça ince, inceliğinde şöyle söyleyeyim 1 milimetrenin yarısı kadar.
Kağıt gibi yani.
Kağıt gibi incelikli bir klavye geliştirmeyi başarmışlar arkadaşlar. Bu klavye kablosuz çalışıyor ve üstünde bir touchpad'i de var. Yani notebook klavyesi kıvamında kullanabiliyorsunuz. Özellikle Windows 8 tabletlerle oldukça uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Tabii ki iPad'de de uyumlu. Şimdi bir tabletle uyumlu bir şey geliştireceksiniz, iPad mutlak olmalı. Çünkü tabletten de benim ilk aklıma gelen
ana platformu olmalı.
Evet, hatta. iPad oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki bu klavyenin tuş ve touchpad kısmı bu kadar ince. Üstünde bir kontrol ünitesi var. Orası birazcık daha kalın. Ama yine tasarımı çok fazla bozmuyor. Taşıma olarak da zaten videodan görüyorsunuz iPad'in üstüne kapatıyorlar.
Kılıf gibi üzerine kapatabiliyorsun.
Evet, evet, inanılmaz güzel, fantastik bir şey olmuş. Geliştirmeyi sürdürüyormuş ekip. Henüz daha piyasaya sürülmeye hazır değilmiş. Ama sürüldüğü an büyük ihtimalle çok büyük ses getirecek.
Ya büyük ses getirecek, bir de tasarımda muhtemelen bazı değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Hani şu anki tasarımı, inceliği çok güzel ama hani böyle biraz çok dar mı artık bilmiyorum. Tuşlara nasıl basarsın, kullanmak
i̇şte
lazım. İşte
9.7 yani. İnçlik iPad üstüne tamamen kapatacak şekilde düşünmüşler. Bence 9.7 inç için yeterli. Türkçe karakterler bile sığar ve kullanabilirsin Ersin onun üstünde.
Belki de harflerin böyle yazılımından, hani yazım
evet.
şeklinden falan bana
biraz touchpad
şey
kısmı yani. Benim hoşuma gitti. Onun evet. bulunması özellikle Windows tablet kullanıcının oldukça fazla işine yarayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. En azından ilginç bir fikir olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar Xbox One ile ilgili bir haberimiz var. Tabii geçtiğimiz hafta programı yapamadığımız için bu haftaya aldık. Çünkü Xbox One çıkış tarihi 22 Kasım olarak açıklandı. 23 tane oyunla birlikte piyasaya çıkacak. Hani PlayStation'ın da çıkış tarihine baktığımız zaman hemen hemen aynı dönemlerde piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii PlayStation 4'ün Türkiye çıkışı ile ilgili hala net bir tarih verilmiş değil. Direkt olarak işte ana ülkeler dışında diğer kalan ülkelerde Japonya'da mesela Ocak ayına sarktı. Muhtemelen Türkiye'de de ben Ocak, Şubat gibi piyasaya çıkacağını düşünüyorum. Hala böyle Mayıs, Haziran diyenler var. Fakat Sony Türkiye ile de konuştuğumuzda mümkün olan en kısa sürede, hatta Japonya ile böyle benzer dönemlerde falan Türkiye'de çıkartmaya çalıştıklarını
PlayStation
söylediler.
PlayStation Vita'da Türkçe oyun oynadıysa Mersin, Sony Türkiye'ye gerçekten evet, gereken önemi verecektir.
Ya zaten sürede gelecektir yani. Hani Türkiye'ye destek konusunda gerçekten iyi adımlar atıyorlar.
Evet.
Türkçe oyunlara buna en iyi örnek verebiliriz. Yani ben Ocak, Şubat gibi piyasaya çıkacağını düşünüyorum. En azından Xbox One'ın hala Türkiye'de ne olduğu, ne olacağı belli değil. Muhtemelen 2014 yılında bile görmeyebiliriz. Çünkü Microsoft Xbox 360'da Türkiye'ye geldi. Fakat daha sonra yani bir fermuar çektiler. Şu an hiç Xbox One duyuruldu, ne bize bir haberi geldi Türkiye'den, ne işte oyunlar çıktı filan. Şu anda tamamen sessizliğe gömülmüş durumdalar. Umarız onlar da bir hata geçerler ve Xbox One'ı da Türkiye'de görme şansına sahip oluruz. Bir diğer haberimize geçtiğimizde ilginç bir haberle aslında devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsun Mesut GameX fuarı düzenlendi ve GameX fuarında Rigor Z isimli bir oyun gösterildi. Daha doğrusu stand olarak yer aldı. Fakat Rigor Z'ye baktığımızda War Z isimli son dönemde oldukça popüler olan, hani DayZ'den aslında o da aşırma diyebiliriz, hani benzer konsepte sahip ama sonuçta yeni bir oyun. Rigor Z ise War Z'den alınan dosyalarla oluşturulan, aslında tamamen aynı fakat Türkçeleştirilmiş bir oyun. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde War Z'nin kaynak kodları dışarıya sızdırıldı ve birçok oyuncu yurt dışında bu kaynak kodlarını alarak kendi oyunlarını böyle piyasaya sürmeye çalıştılar.
O War Z tamamen artık bir fiyasko
evet,
oldu.
Çok büyük. Hani isminden bile, ismi bile hani değişti. Şu an tam ismini hatırlamıyorum bile yani. Düşün, çok büyük bir fiyasko oldu. Fakat Rigor Z ile ilgili aslında ilginç olan taraf, hani bu Rigor Z ismi de yapan arkadaşlar da, işte bağımsız olarak geliştiren arkadaşlar da bana telefon ettiler ve hani durumdan bazı bilgiler verdiler. Şimdi kendi yaptıkları açıklamalarda War Z'nin serverlarında çok büyük problem olduklarını söylüyorlar. En ufak bir yaptığınız bir şeyde bile banlanıyorsunuz ve tamamen oyun dışı kalıyorsunuz ki zaten War Z'nin serverlarında Türkiye desteğinin de olmadığını söylediler. Ve biz de hani Türk oyuncuları böyle birazcık destek olmak amacıyla bunu yaptık, geliştirdik ve hani piyasaya çıkarttık direkt olarak, bedava olarak diye açıklama yapıyorlar. Ama burada ilginç olan taraf, hani ben de zaten onlara söyledim bunu. Siz sonuçta paralı olan bir işi alıyorsunuz.
Evet. Ve sizden kaynak kodlarını evet, izinsiz kullanıyorlar.
İzinsiz kullanıyorsunuz ve oyunu öyle yapıyorsunuz. Hani böyle dedim ben, yapmanız gereken hani belki bir yama yapıp oradan paralı olarak alacaklar oyuncular işte. Bu yamayı indirerek tamamen sorunsuz bir şekilde yollarına
dediğin
devam edecekler.
Gibi, doğru.
Ama mesela oradan da diyor ki biz diyor yapımcı firmayla telefon ediyoruz. Hani telefonlarımıza çıkmıyorlar diyor, işte firma var diyor resmi olarak. Fakat görünürde hiçbir şey yok diyor. Hiçbir şekilde ulaşamadık diyor. Ve hani ben bu şeyi söyledim, fikri söylediğimde diyor ki biz şimdi kapatmaya çalışsak diyor. Bu sefer bizim diyor kitlemiz işte hani oyunu şu anda oynayan oyuncular çok büyük bir tepki gösteriyorlar. Biz de iki arada bir derede kaldık gibi bir söylemde bulundular.
Şimdi umarım işin sonu ticari çıkar sağlamaya gitmez buradan.
Hani, yok hiçbir şekilde.
Eğer hani öyle olmayacaksa iyi niyetlerini zaten firmaya göstermiş olurlar. Daha sonrasında da firmayla eminim kontak sağlayacaklar.
Yani ben konuştuğumda en azından konuşmalarından anladığım
umarım
kadarıyla
umarım başları belaya girmez yasalar olur.
Evet. Hani konuşmalarından anladığım kadarıyla hiçbir şekilde kar amacı gütmeden bu işi yapmaya çalışmışlar. Çünkü biz hani tamamen Türk oyuncuları bunu oynasın, başka yerden ulaşamasınlar istiyoruz diye söyledi. Ben de yani yapabileceğin en iyi şekilde bunu yama olarak çıkart. Hani oyuncular aldığı zaman senin yamanı kursunlar üstüne ve sorunsuz bir şekilde oyunu oynarlarsa sen de bir bağımsız geliştirici olarak bence çok büyük bir iş yapmış olursun,
evet,
ve ismini
doğru
duyurmuş olursun dedim. Yani bilmiyorum, hala firmaya ulaşmaya çalışıyorlar filan. Yani bu tarafın bir diğer hani paranın diğer yönüne baktığımızda ise bu oyunun GameX'te direkt olarak gösterilmesi çok büyük tepkilere sebep oldu. Hani sonuçta sıfırdan yapım bir oyun olmadığı için. Fakat onu da sorduğumda işte Game Buy'i sponsorluğunda GameX'te gösterilmiş. Hani ne Game Buy'i, ne GameX yetkilileri, ne de oyun firması hani hiçbir şekilde neden GameX'te gösterildiğine dair bir şey söyleyemiyorlar. Ben diyorum ki neden oyununuzu GameX'te gösterdiniz?
Zaten GameX konusunda bir sürü dedikodu var. Evet. Böyle patladı falan diyenler var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Yani ben bu sene gitme fırsatına yakalayamadım ama geçtiğimiz seneye göre biraz daha sönük geçmiş. Ama katılımlara baktığınızda hani 120 bin oyuncu falan geldi deniyor ama Gamescom'a bile 330 bin geldiğini düşünürsek evet, ben birazcık bu rakamların şişirildiğini düşünüyorum. Hani toparlayacak olursak işte GameX yetkilileriyle konuştum. Mesela onlar da diyorlar ki bir yapımın GameX'de yer alması için hani biz bir engellemede bulunamıyoruz. Kanunen bir engelleme olması lazım ki biz bunu engelleyebilelim. Fakat yapımda kanunen bir engelleme olmadığı için bizim
ama
de elimiz
zaten
kolumuz
olayın
bağlı diyor.
Sızan kodlardan yapıldığı falan evet, belli yani. Kanuna ne gerek var
yani
burada? Savcılar mı devreye girecek?
Kimsenin hani şey bir hani yapım
bence
tarafıyla da
birileri olsun da kim olursa olsun
evet, evet, evet,
moda onun gibi bir
yani
şey.
Yapım tarafıyla konuştuğumda onları da bir yandan haklı buluyorum ama yaptıkları tabii ki doğru değil. Sonuçta
değil
bir yama
yani,
olarak güzel yap çıkarsalar bence çok güzel bir şeyimiz atarlar. Bilmiyorum inşallah artık şey olur.
Ya bu şeye benziyor bir aslında. Biraz belki çok acayip bir şey olacak ama Grand Theft Auto 5'in daha önceden sızdığını bir grubunda bunu Türkçe'ye çevirip evet, biz Türk kullanıcılar için bunu bedava dağıtıyoruz deyip torrentten dağıtmaya başladıklarını düşünün. Ne kadar yasal bir şeyse Türk kullanıcıları açısından bu da o kadar yasal bir şey arkadaşlar. Tamam işin içinde iyi niyet olabilir ama hani bilmiyorum. Şimdi bizim donanım haberin full alıp bizden izin almadan Azerbaycan'da işte oradaki arkadaşlar için anlaşılır bir dilde yayınlasalar.
Doğan haber falan diyor.
Evet yani bu da yasal olmuyor. Belki evet, oradaki insanların iyiliği için yapılıyor ama bunun bizden telif hakkının falan alınması gerekiyor. Bize ulaşamadılar yani, diye de böyle bir şey yapamaz kimse.
Yani işte orada bilmiyorum artık ne yapacaklar ama artık oluruna bıraktılar mı diyeyim. İki arada kalmışlar.
Evet umarım değişik bir durum. Bir evet, de şimdi olayın çok dışındayız. Buradan da ahkam kesmeyelim. Ben teknoloji tarafında kısa kısa haberlerle burada bazı haberleri özet geçmek istiyorum. Pioneer'a baktığımızda biliyorsunuz ses sistemleriyle tanıyoruz ama araba kullanıcıları da hani ses sistemlerine oldukça fazla önem veriyorlar bir firmanın birçok teknolojisi olmasına rağmen. Pioneer şimdi araçlar için Japonya'da ilk olarak duyurdu ve Avrupa'ya da yakın zamanda satışa sunacağı bir arttırılmış gerçeklik kiti tanıttı. Bu arttırılmış gerçeklik kiti sayesinde güneşte yerleştirdiğiniz bir panel yolun üstüne sanal olarak yolu çiziyor, gitmeniz gereken yönleri gösteriyor, uyarılar görüntüleyebiliyor size. Aynı zamanda çok daha gelişmiş bir panelde arabanızın ön tarafında 7 inçlik bir panelde işte önünüzdeki arabayla olan mesafenizi korumanız gerektiğini, şerit değiştirdiğinizde şeridi kaybettiğinizde işte şerit çizgisini takip ederek yoldan çıkmak üzere olduğunuzu falan size bildirebiliyor. Böylesi gelişmiş bir seti kullanıma sunmuş durumda. Aynı şekilde Aygo Primo ve Copilot gibi uygulamalarla da eşlenik çalışabiliyormuş. İlla kendi içerisindeki navigasyon sistemini de kullanmak zorunda değiliz. 930 dolarlık fiyatıyla da hani şu anda izliyor bizi izleyenler görüntüleri. Oldukça hoş görünen bir sistem. Herhalde büyük ihtimalle araba kullanıcılarının ilgi odağı haline gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü geleceğin arabasını kullanıyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor.
Yani fiyatı da iyi ve şey hani işte bilim kurgu filmlerine işte cyberpunk konulu filmlere baktığımızda hani gider böyle arabaya biner hemen böyle panelde
evet,
böyle bir şeyler açılır falan.
Oluşur, bu da aynı
o havayı şekilde, güzel bir şekilde vermişler ama hani o kadar farklı şey gösterge olduktan sonra nasıl odaklanacaksın? Onu da muhtemelen kullandıkça
belki de
bence
göstergelere bakarken evet, birilerini
ezeceği
falan geçebilirsiniz ya, Allah korusun.
Muhtemelen daha düzgün bir şekilde şey olacaktır.
Herhalde yani. Şu an videoda gördüğüm kadarıyla bayağı büyük bir yer kaplıyor evet, yani görsel karşı olarak. Bu arada üstünde kullanılan projeksiyon sistemi sanki hani size 1 metre uzaklıktaymış gibi oluşturuyor görüntüleri ve çok net görüntüler oluşturabildi. Güneş ışığında güneş gözlüğü takarken dahi bu görüntüleri görebileceğiniz konuşuluyor. Merakla aslında denemek istiyorum bu cihazı. Avrupa'ya gelir gelmez umarım
test
bize
edeceğim,
bir yani test etme şansı buluruz.
Senin meşhur şey aksiyon kamerası şeyleri var. Yani
videoları yine ön tarafta onun gibi bir tane çekerim. Bir diğer haberimizde Honda'dan araba teknolojisi yine. Honda aslında dedi ki yakın alan iletişim sistemi isminde bir sistemi kullanmaya denemeye başlamış durumda. Bu sistem ne işe yarıyor? Bu sistem aslında cep telefonundan arabaya kadar uzanan komple bir sistem ve arabaların kendi aralarında, cep telefonlarının da yine kendi aralarında haberleşerek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Mesela biliyorsunuz akıllı telefonlar çıktıktan sonra insanlar artık hep önlerine bakar oldular. Ellerine telefonla yolda bile yürürken bazen hani kaldırımda yürüyorsun karşıdan bir adam yürüyor böyle telefona bakarak. Biliyorsun o adam yönünü değiştirmeyecek, kaçmaya çalışıyorsun evet, hedefinden. Ve bu şekilde trafik kazaları da meydana gelebiliyor. Karşıdan karşıya öyle geçmeye çalışan insanlar var ya da ışığı fark etmiyor, kırmızı ışığı. O şekilde geçmeye çalışıyor. Honda'nın sistemi şöyle çalışıyor. Arabanın üstünde bu cep telefonundaki sistemi algılayan bir mekanizma var. Araba yaklaşmaya başladığında cep telefonuna bakan kullanıcı cep telefonu ekranında şunu görüyor. Dikkat araba geliyor. Arabadaki kullanıcı da şunu görüyor. Sağ taraftan bir yaya yaklaşıyor. Dikkat et ezme diyor. Böylece iki cihazda çok kısa alanda 200 metreye kadar birbirleriyle haberleşerek aslında olası bir kazanın önüne geçmiş oluyorlar. Bence çok mantıklı.
Ya mantık olarak çok güzel ama hani şey muhtemelen görselliğinde bazı değişiklikler yapmalar lazım.
Çünkü şu anki kafa deneme karşı, aşaması. Evet.
Hani telefonun komple ekranında araba geliyor falan diye. Düşünsene hani ben yolda giderken
kaldırımdan ki, yürüyorsun. O yöne doğru gitmiyorsun
evet,
mesela.
Veya hani o yöne de gidiyor olsam hani saniyelik baktığım zamanlar oluyor bir şey gelmiş mi? İşte o sırada mailime falan bakarken zan diye böyle araba geliyor falan herhalde hoş olmaz. Bunun yerine muhtemelen böyle hani mail geldiğinde falan yukarıdan aşağıdan.
Şimdi tabii şöyle bir şey var geldiği gibi. Telefonların üstünde pusulalar var. Dijital pusulalar, yön sensörleri, hareket evet. sensörleri her şey var. Aslında senin o sırada yürüdüğünü anlıyor. Nereye kadar geldiğini falan sistem. Hani ona göre bu uyarı görüntüleyebiliyordur evet, diye iyi. Düşünüyorum. Hatta senin ne kadar süredir telefona baktığını bile telefon biliyor. Aslında gerçekten telefonlar tarafından inanılmaz takip ediliyoruz şu anda. Ve o takip edilen bizler belki de yakın zamanda bu telefonlarla hayatta daha fazla kalmayı sağlayabileceğiz.
Ya da bu telefonlar yüzünden öleceğiz falan diye öyle diyeceğiz.
Sonunda öyle olabilir. Bu arada kısa kısa değinelim. Biliyorsunuz IFA fuarından hemen önce Note 3 ile tanıtıldı. Note 3 3 GB belleği ve iki farklı versiyonu ile yine oldukça fazla tartışma konusu oldu. Çünkü Türkiye'deki kullanıcılar Snapdragon 800'lü modeli istiyorlar. Çünkü Snapdragon 800'lü model 4K video çekebiliyor aynı zamanda. 5.7 inçlik ekranın 3200 mAh bataryası ve dünyada artık cep telefonlarına ne konumlandırılabilirse konumlandırılmış yapısıyla gerçekten çok teknolojik ileri seviye bir cihaz olmuş durumda. Kalemini de inanılmaz rahat kullanabiliyoruz bu sefer. Note 3 büyük ekranlı telefon severlere Samsung'un bir hediyesi edecek, evet. diyebiliriz. Gerçekten 4 dörtlük bir telefon olmuş arkadaşlar. Aynı şekilde Sony Xperia Z1 de var. Sony Xperia Z1 de Sony hayranları tarafından oldukça uzun bir zamandır bekleniyordu. Hatta dedikodular vardı. 4K video çekebilecek bu telefon diye. Çünkü üzerinde 20.7 megapiksellik kamerası G-Lens ile fotoğraf ve video üstüne oldukça iddialı bir telefondu. Fakat telefon lanse edildi ve Full HD'de 60 kare bile değil. 30 kare saniye video kaydedebiliyor. 4K telefonda konumlandırılmamış durumda. Fotoğraf kalitesini ise çok fazla deneyemediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz ama üzerindeki lens ve 20.7 megapiksellik sensör düşünüldüğünde ben iyi fotoğraflar çekebileceğini düşünüyorum. Test ettiğinde bunu hep beraber göreceğiz. Şunu söyleyebiliriz ki biz kısa bir video denemesi yaptık. Video konusunda çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü yine o otomatik odak sıkıntısı sanki Z1'de devam ediyor arkadaşlar. Tabii umarız ki bizim fuarda gördüğümüz şey nihai sürüm değildir.
Final sürümde daha iyi olur.
Final sürümde daha iyisini kullanabilirsiniz. Bu arada iOS kullanıcıları için bir haber verelim. 3D Mark'ın iOS versiyonu da yayınlandı. Böylece telefonlarınızı kapıştırabilir, Android cihazlarla yarıştırabilirsiniz. 3D Mark biliyorsunuz evrensel bir test yazılımı yayınladı. Android'de çalışıyor, Windows platformunda çalışıyor. Ve tabii artık iOS'ta da çalışarak tüm bu platformlar arasında bir karşılaştırma yapmak, platformların kendi içinde de çipler arasında bir karşılaştırma yapmak için özel seçeneklere sahip. Böylece bu benchmark yazılımlarını seven, karşılaştırmayı seven kullanıcılara da bir hediye verilmiş oldu 3D Mark tarafından. Son haberimiz ise köpeklerle ilgili. Enteresan bir haberle bitirmek istedim. Biliyorsunuz köpekler artık her yerde kullanılıyor. Özellikle işte güvenlik amaçlı olarak çok fazla kullanılıyor güvenlik
yani güçleri tarafından. Uyuşturucu operasyonlarında.
Bomba bulabiliyorlar. Yani. Tabii uyuşturucu operasyonları kullanılabiliyorlar. Kurtarma operasyonlarında kullanılabiliyorlar. Güçlü burunları koklama yetenekleri sayesinde her şeyi bulabiliyorlar
Call
arkadaşlar.
Call of Duty'de kullanılabiliyorlar.
Evet. Savaşlarda kullanılabiliyorlar. Şimdi bir sistem ise kablosuz olarak köpekleri uzaktan kumanda etme üstüne odaklanmış durumda.
Abi o nedir ya?
Ve %87 başarı sağlanmış. Köpekleri uzaktan oturdukları yerden kontrol ederek istedikleri yeri yönlendirebiliyorlarmış. Köpeği uzaktan titreşimlerle ve seslerle komut verebiliyorlar. Böylece köpek tehlikeli arazide başına biri olmadan ilerleyebiliyor.
Enteresan bir sistem. Ben pek bulmadım yani hani hayvan normalde içgüdüleriyle mesela hareket eden bir şey. Hani bunu direkt olarak uzaktan robot gibi kontrol etme bilmiyorum. Bana pek şey doğru gelmedi ya. Güzel belki bir uygulama
evet,
ama olabilir
ama. Şimdi hayat kurtaracağı düşünüldü. İnsanın giremediği yerlerde köpeği yönlendirip orada hani hayatta tutmak bence önemli bir aşama olmuş. Üstünde çünkü bayağı ağır bir yük taşıyor ama sistem geliştirildiğinde büyük ihtimal küçük bir yük taşıyacak. Şu andaki görselde köpeğin üstünde bildiğin hani eşin üstüne yükler gibi yüklemişler. Böyle çanak anten eksikliği. Ama İşe yarayacak gibi duruyor.
Yani köpeklerden demiş ki aslında Call of'ta da mesela son bir videosunda köpeğin böyle helikopter düşürdüğünü falan görüyordu. Artık çok önemli bir hale geldiler diyebiliriz. Hemen oyun tarafındaki kısa kısalara geldiğimizde arkadaşlar Tomb Raider ile ilgili bir gelişme var. Biliyorsunuz yeni nesile muhtemelen yeni bir Tomb Raider oyununu göreceğiz ki son oyunun başarısından sonra. Her ne kadar Square Enix böyle satış rakamları konusunda böyle beklediğimizi bulamadık diye böyle bir mırın kırın etse de bence satış rakamları da oldukça iyiydi ve oyun da çok başarılıydı. Tomb Raider 10'un resmi formu açılmış. Bunu aslında duyuru olmasa da resmi olarak duyurulduğunu da herhalde söyleyebiliriz.
Evet arkadaşlar. Buradan BSC'de değil artık Tomb Raider'ın resmi forumlarında yazabilirsiniz.
Yok hani şey olarak Crystal Dynamics'in hani forum kısmında normalde oyunla ilgili görüşler falan işte oluyor. Orada normalde işte nasıl işte Tomb Raider falan diye başlıklar var. Tomb Raider 10 diye bir kısım açılmış. Yani yeni oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu herhalde söyleyebilir. Çünkü buradan oyuncuların geri dönüşlerini alıyorlar ve buradan muhtemelen maddelere bakarak bazı değişiklikler de yapacaklardır diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar, PES Fan sitesinin haberine göre PES 2014'te sadece Galatasaray'ın olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Türk takımlarının PES ve FIFA'da olmasıyla ilgili son yıllarda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz.
Yani sadece en büyük takımlar alıyorlar diye biliyorum.
Fenerbahçeliler şimdi tarıza geçecekler buradan. Yani FIFA'da bile hala böyle hangi takımlar var? Galatasaray kesin var. Onu söyleyebiliriz. Evet. Hani orada bile Türkiye Ligi olacak mı olmayacak mı hala böyle soru işaretleri var. Biz ya, Gamescom fuarında da işte standta deneme şansına
şimdi
eriştik.
Türkiye Ligi'nde şey sıkıntısı oldu. Takımlarla tek tek anlaşma yapılması ister istemez firmaları zora sokuyor. Keşke toplu halde bir ihale yapılsa, satılsa daha iyi.
Yani hani burada
herkesin yararına olur.
Evet, Futbol Federasyonu'nun muhtemelen devreye girmesi lazım. Çünkü son iki yıldır bunun sıkıntısını çekiyor oyun severler. Yani
çünkü ben bu tip oyunları aldığımı Türkiye Ligi'nde oynamak istiyorum. Evet. Ben zaten futbol hani çok aşırı neşir olan biri değilim ama futbol oynayacağım zaman Türkiye Ligi olsun arkadaş. Bildiğim takımları göreyim.
Yani Galatasaray var. Fakat Galatasaray olmasına rağmen şunun keyfini alamıyorsunuz. İşte Türkiye Ligi'nde oynayayım. Aynı zamanda işte Şampiyonlar Ligi'ne katılayım. Yani Galatasaray diğer dünya takımlarında gözüküyor. Oradan alıyorsun. Arkadaş ben hangi ligde oynayacağım? Yani bu bile Galatasaray için büyük sıkıntı. Biz de hani bulmuşuz da.
Çok büyük sıkıntı arkadaş. Böyle olmasın.
Evet. Umarız her iki oyunda da arkadaşlar Türkiye Ligi'ni görürüz. Ama şu an için zor gözüküyor. FIFA 14'te hala soru işaretleri devam ediyor diyebiliriz. Bir diğer haberimize geçtiğimizde ise Ubisoft'tan yeni duyurular geldi. Child of Light isimli bir oyun geliyor ki buna baktığımızda Far Cry'in yönetmeninden geldiğini görüyoruz. Her ne kadar Far Cry 3'ün yönetmeni desek de oyun tamamen platform odaklı bir oyun ve UbiArt tarafından geliştiriliyor. UbiArt'ı şöyle bir kenara koymak istiyorum çünkü son dönemde gerçekten çok önemli yapımlara imza attılar ve Ubisoft'un diğer oyunlarına da verdikleri destekle birlikte iyi işlere imza attıklarını düşünüyorum ki Rayman bunun en güzel örneği. Hani eski tarz oyunları yenilenmiş bir şekilde karşımıza getiriyorlar ve o eski hissiyatları tekrardan alabiliyoruz. Buradan da onların hakkını verelim. Child of Light'da oldukça güzel duruyor. Yine platform odaklı fakat savaş sistemine baktığımızda sıra tabanlı bir sistemin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Ubisoft tarafındaki bir diğer duyuru ise biliyorsunuz PlayStation Vita'ya çıkmıştı. Assassin's Creed Liberation isimli, hatta ilk kadın Assassin'i de yönlendiriyorduk direkt olarak. Bu oyun HD sürümü duyuruldu ve PlayStation 3, Xbox 360 ve PC'ye önümüzdeki dönemlerde çıkışını yapacak. En azından PS Vita'da oynamadıysanız HD olarak konsollarınızda ve PC'nizde Assassin's Creed'in bu diğer halkasında test etme imkanına sahip olacaksınız.
Evet, Assassin's Creed hayranları mutlaka denemek isteyeceklerdir diye düşünüyoruz. Bu haberle de ikisi birin sonuna geldik arkadaşlar. Yine sürpriz bir videoyla kapanışı yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.